Maliye Politikası Blok 33. 148 Maliye Politikası Neoklasik görüş taraftarları devletin ekonomiye hiçbir şekilde müdahale etmemesi gerektiği görüşü yanında kamu borçlarının da ekonomik işleyişi bozacağı görüşünü ileri sürmüşlerdir. Bu görüş taraftarlarına göre kamu borçları kuşaklar arası kaynak ve gelir dağılımını şimdiki kuşak lehine bozarak piyasanın işleyişini olumsuz etkilediği gibi olağan koşullarda oluşabilecek kuşaklar arası toplumsal tercihleri de saptırır. Bu nedenle savaş veya doğal afetler gibi acil ortaya çıkan durumlarda ya da kendisini itfa edebilecek yatırımlara yönelik olarak yapılan borçlanmalar dışında kamu borçlanması neoklasik yaklaşımca benimsenmez. Keynesyen yaklaşım 1929 krizi önce ABD'de patlak verip ve zamanla tüm kapitalist dünyayı sarsmaya başladığında neoklasik görüşler sarsıldı ve ekonomistler yeni sorunlar üzerinde yoğunlaşmaya başladı. Kaldı ki 1917 devrimi de kapitalist dünyayı endişeye sevk etmiş idi. Kapitalist sistemin karşıtının ortaya çıkmış olması yanında yaşanan büyük kriz Keynesyen görüşü doğurmuş ve neoklasiklerin aksine ekonomiyi rayına oturtma konusunda kamu kesimine görev verilmiştir. Keynes'e göre piyasalar tam istihdamı sağlayacak efektif talep düzeyini oluşturamayacağından devletin bir yandan özel harcamaları yükseltmeye yönelik vergi avantajları sağlama, diğer yandan da talebi yükseltmeye yönelik doğrudan harcama önlemleri alarak piyasalara müdahale etmesi zorunludur. Keynesyen görüşün odağında bütçe açığının yer aldığı ortadadır. İkinci Dünya Savaşı sonrasından 1970'lerin ortalarına dek Batı ekonomilerinde görülen sosyal devlet politikaları uygulaması açık bütçe sistemi içinde sürdürülmüştür. Görülüyor ki Keynesyen görüşte klasik ve neoklasiklerin aksine piyasaların canlandırılması ve tam istihdamı sağlayıcı efektif talep düzeyinin yakalanabilmesi için kamu açıklarına aktif işlev yüklenmiştir. Diğer bir deyişle klasik görüşlerin aksine Keynesyen görüşte kamu kesimi işleyişi denklik içinde götürülmemeli, açık bütçe uygulaması kullanılmalıdır. Keynesyen görüşün dayandığı bireylerin kısa vadeli görüşe sahip olup ekonomik kararlarını bu doğrultuda aldıkları, başka bir deyişle yaşam boyu gelir hipotezine rağbet etmedikleri varsayımı vergi indirimi konusunu öne çıkarmıştır. Şöyle ki olası bir vergi indiriminin kullanılabilir geliri yükselterek toplam talep üzerinde yükseltici etki oluşturabileceği ileri sürülmüştür. Yatırım cephesinde özel yatırımların faiz esnekliğinin düşüklüğü nedeniyle faiz indirimlerinin yatırımları yükseltmede etkili olmaması yanında, likidite tuzağı durumunda yatırımları para politikası ile de etkileme olanağının söz konusu olmaması, efektif talebi oluşturmada kamu harcamalarının önemini ortaya koymaktadır. Tüm bu politikaların da bütçe açığına dayalı olarak uygulamaya konulacağı açıktır. Monetarist yaklaşım açık bütçe uygulaması, hizmetlerin genişletilmesi ve gelirlerin yükseltilmesi yönünde toplumu mutlu ettiği gibi politikacıların da ellerini kolaylaştıran bir politika işlevi görmüştür. Zamanla Keynesyen önerinin sınırlarını aşan politikacılar açık bütçe politikasını efektif talep yaratmanın ötesinde uygulayıp ekonomilerin enflasyonist süreci savrulmalarına neden olmanın yanında, kapitalist sistemin el üretici alandan ağırlıklı olarak finansal alana geçiş yapmasına da olanak sağlayan politikalarına karşı tepkiler gündeme gelmiş ve Keynesyen politikalardan uzaklaşılarak klasik görüşle örtüşen monetarist görüşe geçilmiştir. Monetarist görüşte, klasik görüşe paralel olarak kamu kesimi borçlanma gereksinimini reddetmiş ve denk bütçe uygulamasına geçilmesini şiddetle savunmuştur. Monetarist görüş kamu kesimi hacminin küçültülmesini ve devletin ekonomik faaliyetlerden çekilerek sadece özgürlükleri koruyan ve temel kamu hizmetlerini sunan jandarma devlet anlayışını savunmuştur. 8. Ünite bütçe açığı sorunsalı 149.929 krizinin Keynesyen görüşü tarih sahnesine çıkarması ve 1970'lerin ortalarından itibaren Keynesyen görüşün terk edilerek monetarist görüşe geçilme süreci, diğer bir deyişle Keynesyen görüşle tarih sahnesine çıkmış olan maliye politikası uygulamasının monetarist yaklaşımla geri plana çekilmesi, ekonomilerin işleyiş dinamikleri bağlamında açıklanması gereken önemli bir konudur. Böyle bir açıklamayı kısaca iki açıdan ortaya koymak mümkündür. Bir defa, Keynesyen görüşe dayalı sosyal politikaların devre dışı bırakılmasında Sovyetlerin çöküşü ve Berlin duvarının yıkılışının yanında, kapitalist dünyada gerileyen sermaye getirisinin de çok büyük bir rolü olduğu kabul edilmelidir. İkinci olarak da kapitalist sistem finansal aşamaya geçmiş olduğundan, finansal fonların erimemesi nedenine bağlı olarak kamu politikalarının enflasyon oluşturur nitelikten uzaklaştırılması gerekmektedir. Monetarist politikada kamu kesimi boyutlarının küçültülmesinin önerilmesi her ne kadar ulus ekonomiler dahilinde piyasaları kısıcı sonuç oluştursa da uygulanmaya konulmuş olan küreselleşme politikaları tüm yerküreyi piyasa olarak görmekte, böylece sosyal politikalara da gerek kalmamaktadır. 2008 yılında patlak veren kapitalizmin 3. derin krizi ertesinde başta ABD hükümeti olmak üzere tüm gelişmiş devlet hükümetlerinin uyguladığı politikalar monetarizm ile değil, Keynesyen görüşle uyumlu olarak gelişmiş ve krizle mücadele eden gelişmiş ekonomilerde bütçe denkliği ilkesi ikinci plana atılarak bazı kurum ve finans kuruluşlarının mali sorunlarına çözüm sağlamaya yönelik olarak para arzının yükseltilmesi gündeme gelmiştir. Richard Boucher yaklaşım, Richard Boucher hipotez. bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanının yaşam boyu gelir hipotezi altında tüketim üzerinde etkisinin olmamasıdır. Vergi indiriminin tasarruflar üzerindeki etkisi tartışılırken ABD'de iki farklı görüş ortaya çıktı. Bir kısım ekonomistler vergi indiriminin bireylerin gelirlerini olumlu etkileyerek tasarruf ve yatırıma teşvik sağlayacağını ileri sürerken diğerleri de hem bütçe açığı hem de yükselen yatırım harcamaları ile faizlerin yükseleceği ve bazı yatırımlar üzerinde dışlama etkisi yaratacağı tezini savundular. Bu tartışmalar yaşanırken 1974 yılında yayınladığı bir makale ile Robert Barrow kendi adı ile anılan bir hipotez ortaya attı. Bu hipotez, ilk savunucusunun adı ile Richard Barrow hipotez olarak da anılır. Richard Barrow ya da Barrow hipotezine göre, bütçe açıklarının borçlanma ile finansmanı bugünkü vergi yükünün gelecekteki aynı yükle ikamesi olduğundan yaşam boyu gelir hipotezi altında tüketim üzerinde etkili olmaz. Bu hipotez, kuşaklar arası geçişliliğin bulunduğu, ileriye ait vergi değişikliğinin öngörülmediği ya da olası bir değişikliğin bilindiği ve bireylerin bu bilinçle rasyonel davrandığı varsayımlarına dayandırılmaktadır. Söz konusu varsayımların geçerli olduğu koşulda, açık bütçe uygulamasında vergi avantajı yaşayan bireyler bu avantajı tüketimlerini yükseltecek şekilde değil, ileride faizle birlikte borç itfasına gidildiğinde oluşacak yüksek vergi yükümlülüğünü karşılayabilmek için tasarruflarını yükseltecek yönde kullanırlar. Bu durumda, kamu harcamaları değişmeden açık bütçe uygulamasına geçmek özel harcamaları yükseltmeyeceğinden ekonomi üzerinde olumsuz etki oluşmaz. Diğer yandan, ileride oluşacak faiz yükü bugünkü tasarruflarla karşılandığından gelecek kuşaklar üzerine de yük yıkılmamış olur. Bu hipotez ABD 1981-1983 yıllarında gelir vergisi oranlarında %30 dolayında indirim yapılması ile test edilmiş oldu. Barrow hipotezine göre bu testin sonucunda toplam tasarruf oranının değişmemesi beklenirdi. Oysa ABD verileri bu beklentiyi haklı çıkarmamış ve ulusal tasarruf oranı gerilemiştir. 150 Maliye Politikası I. İnternet, radikal yaklaşımı kamu açığı konusuna sistem dışı ve eleştirel olarak yaklaşan radikal görüş yanlıları bütçe açıklarının kapitalist sistemin işleyişinin içsel dinamikleri sonucunda organik olarak ortaya çıktığını iddia etmektedir. James O'Connor ve taraftarlarının savunduğu görüş, kamu kesiminin işlevi ile ilgili çözümleme doğrultusunda geliştirilmiştir. O'Connor ve taraftarları tezlerini geliştirirken kamu açıklarını Keynesyen talep yanlı araç olma görüşüne dayandırmamışlardır. Bu görüşe göre kamu kesiminin birinci işlevi özel sermaye birikimine katkı yapacak faaliyette bulunmak, ikinci işlevi ise özel sermaye birikim sürecinin toplumsal ortamda oluşturduğu sosyal sorunları hafifletici harcamalar yaparak sistemi meşrulaştırmaktır. Sermaye birikimine katkı niteliğindeki kamusal işlevler, bir yandan sermayenin verimliliğini yükseltici kaliteli emek üretim ve idame maliyetlerini sosyalleştirmek, diğer yandan da emeğin verimliliğini yükseltici şekilde özel kesime sermaye altyapı destek faaliyetlerinin maliyetini sosyalleştirmekten oluşmaktadır. Diğer bir deyişle bu yaklaşıma göre temel üretim girdi maliyetleri kamulaştırılmaktadır. Böylece kamusal destekle hızla büyüyen özel sermaye giderek monopolleşir. Diğer yandan sistemin meşrulaştırılması için toplumun geri bıraktırılan kesimlerine de sosyal aktarım yapılması gerekmektedir. Böylece sermaye maliyetleri kamulaştırılırken oluşan karlar özelleştirilmededir. Bu durum bir yanda kamu harcamalarının yükselmesi yönünde baskı oluştururken diğer yanda da mali açıdan giderek güçlenen firmaların aynı anda siyasal güce de ulaşmış olmalarından dolayı güçleri oranında vergilendirilememesi nedeniyle bütçe açığı yaratmaktadır. Görülmektedir ki James O'Connor'un savunduğu radikal görüş çerçevesinde kamu açıkları, Keynesyen görüşte savunulduğu gibi ekonomide tam istihdamı sağlamaya yönelik bir irade araç olarak değil, fakat sistemin işleyiş dinamikleri doğrultusunda oluşan bir sonuç olarak ortaya çıkmaktadır. Ancak bu şekilde ortaya çıkmış olsa da kamu açıkları, sonuçları itibariyle makroekonomik etkilere sahip olup gerek tam istihdama yönelik efektif talep oluşturulması, gerekse ekonomik durgunlukla mücadelede aktif bir araç olarak otomatik olarak devreye girmekte ve açığın oluşumu ve etkileri denetlenememektedir. Bütçe dengesi ve ekonomik etkileri hakkında bilgiye www.ekodialog.com/konular/butce-fazlasi-denkligi-tasarisi.html adresinden ulaşabilirsiniz. Bütçe açığı konusunda ana akım yaklaşımları ile radikal yaklaşımı karşılaştırdığınızda temelde aralarında ne gibi farklar görürsünüz? Bütçe açığının finansman yöntemlerinin ekonomik etkileri bütçe açığı iki yoldan finanse edilir. Bütçe açığı finansmanının bir yolu hazine aracılığı ile Merkez Bankası'ndan borçlanmaktır. Devletin nakit ihtiyacının karşılanması gerektiğinde hazine, Merkez Bankası'na hazine kağıdı olarak adlandırılan vadeleri farklı senetler verir ve bu senetler karşılığında Merkez Bankası kasalarında tutulan paralardan borç alır. Böylece hazine, Merkez Bankası'na borçlu, Merkez Bankası ise hazineden alacaklı olur. Borcun vadesinin bir yıldan az olması durumunda kısa vadeli borç ya da dalgalı borç, borcun vadesinin bir yıldan uzun olması durumunda ise uzun vadeli borç oluşur. Halkın arasında para basma olarak bilinen bu tür borçlanmada yeni para basılmamakta. Fakat Merkez Bankası kasalarında tutulan para hazine kanalından piyasaya sürülmüş, yani ekonomide yeni satın alma gücü yaratılmış ya da para tabanı genişletilmiş olmaktadır. Devletin nakit ihtiyacı karşısında ikinci borçlanma türü yine hazine aracılığı ile bu kez Merkez Bankası dışında bankalar sisteminden borçlanmadır. İkinci sistemde bankalar sisteminden yapılan borçlanmada hazine finansal kanaldan iç ve dış dünyada borç 8. Ünite bütçe açığı sorumsalı 151 verilebilir fonlar piyasasına girmiş olmaktadır. İkinci borçlanma yönteminde piyasalara yeni satın alma gücü sürülmüş olmamakta. Borç verilebilir fonlar piyasalarında özel sektör yanında kamu kesimi de piyasaya girmiş olmaktadır. Görülüyor ki bütçe açıkları Merkez Bankası'ndan ya da borç verilebilir fonlar piyasası olarak tanımlanan Merkez Bankası dışında iç ve dış bankalar sisteminden yapılmaktadır. İki ayrı finansman yöntemi iç ve dış dengeler üzerinde farklı etkiler oluşturmaktadır. Açıkların finansman yönteminin ekonomide etkileri tartışılırken finansman yöntem farklılıkları önemlidir. Ancak açığın geniş anlamda kamu kesiminden ya da dar anlamda bütçeden kaynaklanıyor olmasının önemi yoktur. Aşağıda farklı finansman yöntemlerinin ekonomide iç ve dış dengeler üzerindeki etkileri ele alınmaktadır. Bütçe açığının finansman yönteminin ekonomik etkileri ve Türkiye'deki durum hakkındaki bilgilere www.bibit.org/dokumanlar/tez/nsagun.pdf adresinden ulaşabilirsiniz. Bütçe açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından finansmanının ekonomik etkileri, bütçe açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından karşılanması yönteminde piyasaya yeni satın alma sürülerek para tabanı genişletilmiş olur. Bütçe açıklarının Merkez Bankası kaynaklarından borçlanılması sonucunda ekonomide para tabanının genişlemesi, paranın miktar teorisi kuralına göre tam istihdam ve veya tam kullanım kapasitesine varılıncaya dek üretimin artmasına neden olur. Bu sınır aşıldıktan sonra ise fiyatlar genel düzeyinde artışa yol açar. Merkez Bankası kaynaklarından yapılan borçlanma yoluyla para tabanının genişletilmesi ileri aşamalarda enflasyonist etki oluştururken aynı zamanda faiz oranında da artışa yol açar. Ancak özellikle enflasyonist dönemlerde faiz oranında görülen yükselme nominal nitelikli olup reel faizi önemli derecede etkileyemediği için iç ve dış dengeler üzerinde fazla etkili olmaz. Nominal faiz ile reel faiz arasındaki ilişki enflasyon oranı ile kurulmaktadır. Basit yöntemle enflasyonist dönemde nominal faizden reel faize ulaşmak için nominal faiz oranında enflasyon oranı çıkartılır. Örneğin, başlangıçta %5 olan faiz oranının enflasyon oranının %10 olduğu durumda %15 oranına yükselmesi reel olarak da yükseldiği anlamına gelmez. Basit hesaplama yöntemi ile nominal faiz oranından enflasyon oranı çıkartıldığında başlangıç faiz oranına ulaşılır. Reel faiz oranı ise sabit kalmış olur. Yukarıdaki örnekte işlem sonucunda 0,15-0,10-0,05 değerine ulaşılmaktadır. Nominal faiz oranı ve enflasyon oranı verirken reel faiz oranını hassas hesaplama formülü şudur. R1+N+1+E-1 formülde R reel faiz oranını, N nominal faiz oranını, E ise enflasyon oranını göstermektedir. Örnek formüle uygulandığında R1+0,15 + 0,10 - 1,0045 yaklaşık %5 değerine ulaşılmaktadır. Akademik açıdan hassas hesaplamada formül kullanılması gerekli olmakla beraber yakın değerlerin elde edilmesiyle yetinildiği durumlarda basit hesaplama yönteminin kullanılmasında fazla sakınca görülmez. Maliye Politikası 33 nolu bloğun sonu.